Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda bugün Buhari'nin ezan bölümünden camiye gidip gelen kişinin faziletiyle ilgili hadis-i şerifi okuyacağız. Camiye gidip gelen kişinin fazileti. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Nebi Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Her kim namaz için camiye gidip gelirse Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri her gidiş gelişinde ona cennetteki konağını ve konukluğunu, ikramını hazırlar. Her camiye, cemaate gidip geldikçe demek ki Allah Teala mümine bu şekilde bir konak, bir köşk hazırlıyor. Bir de o köşk içerisinde ziyafetler. Yani bazen insanlar diyor her günde 5 defa gitsem o kadar konağı, sarayı, köşkü ne yapacağım diye. Cennet hayatı ebedi bir hayat, sonsuz bir hayat. Dünya hayatı gibi geçici bir hayat değil. Onun için orada ne kadar insanın yeri olsa o kadar iyidir. Zaten bir hadis-i şerifte geçiyor. Cennet boş, düz bir arazidir. Cennette ağaç, saray, köşk, nehir bir şey yok. Düz bir arazi. Peki o nasıl oluyor? Nereden geliyor bu Kur'an'da bahsedilen nehirler, saraylar, köşkler, hadislerde bahsedilen şeyler? Onlar herkes buradan kendisi götürüyor. İbrahim Aleyhisselam bizlere selam gönderiyor. Miraç'ta Peygamber Efendimiz de buyuruyor ki ümmetine söyle ey evladım Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, salih evladım diyor. Cennetin toprağı çok verimli, çok bereketlidir. Cennetin ağacı diyor, Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu Ekber'dir. Kim bunu diyor çok söylerse cennette o kadar ağacı olur. Yani demek ki cennette ağacımızı kendimiz dikiyoruz burada. Dünyadayken dikiyoruz. Köşkümüzü, sarayımızı kendimiz yapıyoruz. Nehrimizi kendimiz akıtıyoruz. Bütün nimetleri kendimiz dolduruyoruz. Onun için ne kadar doldursak o kadar. Orada onu bulacağız. Herkesinki de farklı olacak. Hasan Basri Hazretleri naklediyor. Diyor ki cennette melekler saray yaparlar, köşk yaparlar. Bir müddet sonra durur inşaat. Sorulur onlara niçin durdunuz, niye yapmıyorsunuz? Derler ki malzeme bitti. Nedir bunun malzemesi? Bunun malzemesi Allah'ın zikridir. Bu köşkün sahibi dünyada Allah'ın zikri kesti. Bizde malzeme gelmeyince inşaat durdu. Dolayısıyla ne kadar Allah'a zikrederse, ne kadar Kur'an-ı Kerim okur, ne kadar namaz kılarsa, ne kadar ibadet ederse oradaki cennetteki nimetler de o kadar kamil olacak, tamamlanacak. Aksi de geçerli aynı şekilde. Cehennem de boş bir yer. Orada bir şey yok. Herkes ateşini, azabını buradan kendisi götürüyor. Gazap, öfke ateşiyle, zulüm ateşiyle, zulüm karanlığıyla. Buradan gidiyor, orada bunlar karşısında yılanını, çığanını, ejderhasını, ne azabı varsa kendisi burada yapmış oluyor. Dolayısıyla cennet ve cehennem boş. Burada insanlar onları dünyada kendileri dolduruyorlar. Öyle gidiyorlar. Her camiye gidiş geliştire bir saray, bir köşk. Hadis-i şerifin metninde geçen nüzul kelimesi camiye giden kişinin hem cennette kalacağı mekanı, konağı hem de oradaki ikramları ve ziyafeti ifade etmektedir. Cenab-ı Hakk'ın mümin kulu için camiye her gidiş gelişinde cennette bir konak ve içinde muhtelif ziyafetler ve ikramlar hazırladığı haber verilmektedir. Bu Efendimizin bize haber verdiği, bizim de iman ettiğimiz sahih bir hadisten geldiği için, sahih bir yolla geldiği için inandığımız bir husus. Dolayısıyla buna göre amel etmek, buna göre hareket etmek gerekiyor kıymetli dinleyenler. Cemaate gitmekle ilgili bir hadisi görmüş olduk. Şimdi de namazla ilgili bir husus. Kâmet başladıysa farzdan başka namaz kılınmaz. Namaza durmak için, farza durmak için kâmet başladıysa artık namaza durulmaz. Ezd kabilesinden olan Abdullah bin Malik İbni Buhayha radıyallahu anh'a şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sabah kâmet getirildikten sonra birinin iki rekat sünnet kıldığını gördüler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirdiklerinde ashab-ı kiram onun etrafını sardılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâmet getirdikten sonra sünnet kılan sahabiye sabahı da mı dört kılıyorsun? Sabahı da mı dört kılıyorsun? Buyurdular. Yani artık kıyamet geldiyse farza dur manasında. Sabah namazı için kıyamet getirilirken camiye giren kimse sünneti kılar mı kılmaz mı diye bu rivayetten dolayı bir mevzu olmuş fukaha arasında. Bu meselede imamlar ihtilaf etmişler. Bir grup imam sabah namazından başladıktan sonra sünnet kılmayı okuduğumuz hadisi delil getirerek mekruh görmüşler. Diğer bir taife de son rekatta imama yetişebileceğini kestirebilen birinin caminin dışında veya geride bir direğin arkasında sünnet kılmasına bir beis olmadığını söylemişler. Bu da Ebu Hanife ile Evzai'nin görüşüdür. Demek ki Efendimizin diğer sonraki uygulamaları farklı hadislerinden hareketle diyorlar ki bu hadis o zamana aitti, belki özel bir husustan dolayıydı veya o şahıs yetişemeyecekti ondan dolayıydı. Ama diyorlar son hükümde Ebu Hanife ile Evzai eğer farzın bir kısmını yetişebilecekse sünnette kılsın diyor sabah namazı, ama diğer namazlar için farklı. Sabah namazı sünnet ile farzı arasına biraz boşluk koymak gerekiyor. Buradan o anlaşılıyor. Bu sebeple Müslümanlar sünneti evlerinde kıldıktan sonra farz için camiye giderler. Hemen peş peşe kılıp da sanki 4 rekatlık bir namazmış gibi anlaşılmasın. Kıyamet başladıktan sonra sünnete başlamayıp imamla birlikte o vaktin farza durmak gerektiği sadece sabah namazı için değil bütün namazlar için geçerlidir. Ravi Abdullah radıyallahu anh hem babası Malik'e hem de annesi Buhayne'ye nispet edildiği için iki isimle burada zikredilmiş oldum. Hem kendisi hem de annesi ilk Müslümanlardandır. Bu sahabenin ibadeti düşkün, faziletli bir zat olup Hicri 56 senesinde vefat etmiştir. Radıyallahu anh bize böyle bir rivayette bulunuyor, nakilde bulunuyor. Şimdi de hastanın cemaate gelmesi. Hangi mazeretler onun cemaate gelmemesini mazur gösterebilir? Esved bin Yezid en-Nehai şöyle anlatıyor. Biz bir gün Hazreti Ayşe'nin yanındaydık. Namaza devamlı olmak ve ona tazim etmekten bahsettik. Namazın öneminden filan bahsedildi. Ayşe radıyallahu anh'a şöyle buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla neticelenen hastalığa tutulduklarında bir defasında namaz vakti gelmişti. Örnek veriyor Hazreti Ayşe validemiz. Namaza ne kadar önem vermek gerekir? Cemaate ne kadar önem vermek gerekir? Ezan da okunmuştu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'e söyleyin de insanlara namaz kıldırsın buyurdular. Kendilerine ya Resulallah, Ebu Bekir pek yufka yüreklidir. Senin makamında durup da insanlara namaz kıldıramaz denildi. Bu sözü de kendisi söylüyor Hazreti Ayşe validemiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önceki emirlerini tekrar buyurdular. Yine kendine böyle söylendi. Üçüncü defa yine o emirlerini tekrarlayıp şüphesiz ki siz Yusuf Aleyhisselam'ın günündeki kadınlar gibisiniz. Ebu Bekir'e söyleyin insanların namazı o kıldırsın buyurdular. Biraz kızıyor Efendimiz. Emrimi yerine getirin diye. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh namaz kıldırdı. Bu namazlardan birinde, yani Hazreti Ebu Bekir birkaç gün namaz kıldırmış. Bunların birinde Nebi Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerine bir hafiflik hissedip iki kişiye dayanarak namaza çıktılar. Cemaatin öneminden bahis açıldığı için iki kişiye dayanarak camiye çıkıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Takatsizlik sebebiyle yürürken mübarek ayaklarını yerde sürdükleri hala gözümün önündedir. Yani camiye çıkmak için Efendimiz nasıl bir halde takatsizlikten ayak adım atamıyor. Ebu Bekir geriye çekilmek istedi. Hazreti Ebu Bekir imamlık yapıyor. Efendimizin geldiğini fark edince geri çekiliyor. Nebi Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerinde dur diye işaret buyurdular. Sonra ileriye götürüle götürüle Ebu Bekir'in ta yanına oturtuldu Efendimiz. Hazreti Ebu Bekir'in yanına götürüp oraya oturtmuş iki sahabi. Bu hadisi rivayet eden raviye soruyorlar. Nasıl yani namazı Nebi Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıldırıyorlardı da Ebu Bekir onun namazına, cemaat de Ebu Bekir'in namazına tabi olarak mı namaz kılıyorlardı diye sordular. Ravi başı ile evet dedi. Efendimiz oturarak kıldırıyor. İmam Hazreti Ebu Bekir de ona tabi oluyor. Efendimizin hafif sesini yükselterek cemaate duyuruyor. Cemaat de Hazreti Ebu Bekir'e tabi oluyor. Bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'in soluna oturdular. Ebu Bekir de ayakta namaz kılıyordu denilmiştir. Benzer bir rivayetin sonunda Ebu Bekir radıyallahu anh insanlara tekbiri ulaştırıyordu denilmektedir. Efendimiz hafif sesle artık tekbirler alıyor. Çok hasta çünkü. Cemaat kalabalık olduğunda imam tekbir aldıkça müezzin de yüksek sesle onu tekrar ederek cemaatin daha rahat duymasını sağlar. İmam hızlı ve hafif alabilir bazen. Müezzin de onu yükselterek cemaate ulaştırır veya cemaatin çok kalabalık olduğu yerlerde elektrik kesiliyor mesela. Onun için uygun yerlerde olan insanlar, dışarıda da cemaat var diyelim, kapıya yakın olan, pencereye yakın olan insanlar hemen imamın sesini yüksek sesle tekrar ederek cemaati, uzaktaki cemaate duyurmalılar, yoksa uzaktakiler namazı bozdur. Yani imamı takip edemedikleri için. Hanımlar içlerinde gizlettikleri fikrin zıttını söylemeleri ve bunda ısrar etmeleri yönüyle Yusuf Aleyhisselam ile maceraları anlatan kadınlara benzetilmişlerdir. Peygamber Efendimiz hanımlarına sesleniyor. Siz Yusuf Aleyhisselam zamanındaki hanımlar gibisiniz. Çünkü diyor, Yusuf Aleyhisselam zamanındaki hanımlar niyetleri başkaydı, ağızlarıyla söyledikleri başkaydı. Hazreti Ayşe validemiz de peygamberimizden sonra yerine geçecek insanın insanlar tarafından pek sevilmeyeceğini, çünkü peygamberimiz kadar adil kimse olamayacağı için Efendimizden sonra onun yerine geçen bir insan ne yapsa onun yaptığını yapamaz. İnsanlar da böyle bir ona karşı soğukluk hissederler veya uğursuzluk hissederler. Yani peygamberimiz vefat etti, onunla bu geldi gibi. Babasının o makama geçmesini istemiyor. Peygamberimiz de Ebu Bekir namazı kıldırsın deyince anlıyor ki burada bir işaret var. Buradan halifelik babama kalır. De onu da anlıyor. Çok zeki bir insan Hazreti Ayşe validemiz, ki o zaman 19 yaşlarında, yani çocuk denecek yaşta bir insan. Ve bu sebeple onu da açıkça söylemiyor da ya Resulallah diyor, babam diyor yufka yüreklidir, ağlar mihrapta, başkası kıldırsın namazı diyor. İşte Hazreti Ömer kıldırırsa o halife olur diye. Peygamberimiz ona kızıyor, anlıyor tabi. Siz diyor Yusuf Aleyhisselam zamanı kadınlar gibisiniz. Söyleyin Ebu Bekir kıldırsın. Özellikle Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kıldırmasını istiyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a hakiki maksadı babasının insanların nefret ve uğursuz saymalarından korumak olduğu halde bundan hiç bahsetmeyip onun yufka yürekli olduğunu, sesini cemaate işittiremeyeceğini söylüyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hastalıklarından mescide çıkamamışlar ve bu zaman zarfında namazları Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh kıldırmıştır. Hazreti Ebu Bekir'in o günlerde kaç vakit imamlık yaptığı konusunda ihtilaf edilmiş. Muhtelif rivayetlere göre 8, 9 ve 12 gün imamlık yaptığı hesaplanmış. Bu ihtilafın kişilerin rivayetlere vukufiyetindeki farklılık sebebiyle ortaya çıktığı söylenebilir. Herkes ne kadarını gördüyse onu söylemiştir. Bir cuma namazı, yani cuma namazı falan kıldırmış Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Dolayısıyla uzun bir müddet imamlık yapmış Efendimiz'in rahatsızlığı döneminde. Efendimiz bir defasında hafiflik hissedince de çıkmış mescide. Demek ki bu camiye gitmenin, cemaate katılmanın önemini gösteriyor kıymetli dinleyenler. Ayşe radıyallahu anh'a şöyle anlatıyor. Nebi Ekrem Efendimiz'in hastalıkları ağırlaşıp da ağrıları şiddetlendiği zaman benim evimde bakılmak üzere hanımlarından izin istediler. Efendimiz hanımlarına her gün birisine gidiyordu. Adaleti gözetmek için hepsinin gönlünü alıyordu. Hanımlarından izin istiyor. Diyor ki müsaade edersiniz diyor. Artık takatsizim. Gezinecek halim yok. Ayşe'nin odasında diyor ben bakılayım diyor. Orada hastalığımı geçireyim diye izin istiyor. Hanımlar da izin veriyorlar. Tabii ki ya Resulallah, canımız size feda olsun diyorlar. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir tarafında Abbas, diğer tarafında başka bir zat olduğu halde ayakları yerde sürünerek çıktılar. İmam Buhari rahmetullahi bu hadis-i şerifleri hastanın cemaate gelmesinin hangi sınıra kadar gerekli olduğunu anlatmak için nakletmiştir. Resulullah Efendimizin iki kişiye yaslanarak namaza çıkmakla cemaate devam hususuna ne kadar ehemmiyet verdiklerini ve bu konuda azimeti ruhsata tercih ettiklerini göstermiş oluyor. Azimet oluyor bu. İnsan bu kadar hastayken evde kalabilir ama Efendimiz azimeti tercih ediyor. Hasta kendisinde bir hafiflik hisseder, yanında yardımcıları olur ve hastalığının artmasından korkmazsa cemaate çıkabilir demiş şarihlerimiz. Cemaate gitmemeyi mazur kıran haller nelerdir? Bununla ilgili diğer bir rivayette Abdullah İbni Haris radıyallahu anh şöyle anlatıyor. İbn Abbas radıyallahu anhuma çamurlu bir günde bize cuma hutbesini irad edecekti. Müezzin hayya ala salaha gelince ona namaz evlerde kılınacak diye nida etmesini emretti. İnsanlar bundan hoşlanmamış gibi birbirlerine bakıştılar. Çamur var, yağış var. O da galiba siz bunu beğenmediniz. Halbuki bunu benden çok daha hayırlı olan bir zat yapmışlardır. Bu sözüyle Nebi Ekrem Efendimiz'i kastediyor. Efendimiz de böyle yapmıştı diyor. Bu mutlaka kılınması gereken vacip bir namazdır. Ben ise sizi yerinizden çıkarmak veya günaha sokmak istemedim. Yani yerinizden çıkacaksınız, çamura batacaksınız veya bazısı gelemeyecek, günaha girecek. Dolayısıyla herkes öğle namazını evinde kılsın diyor. İbn Abbas radıyallahu anhuma. Diğer taraftan gelen bir rivayete göre İbn Abbas radıyallahu anhuma sizi günaha sokmak istemedim. Gelip ta dizlerinize kadar çamura batmış olacaktınız buyurdular. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan biri ya Resulallah ben sizinle namaz kılmaya gelemiyorum dedi. O zat şişman bir kimseydi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem için yemek pişirip hanesine davet etti. Bir hasır yayıp kenarına su serpti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onun üzerinde iki rekat namaz kıldırdılar. Ali Carut'tan bunu işiten biri Enes'e Nebi sallallahu aleyhi ve sellem duha namazı kılar mıydı diye sordu. O da o günden başka kıldığını görmedim dedi. Efendimiz duha namazı kılmış. Hazreti Enes ben başka görmedim diyor. Demek ki zaman zaman kılıyormuş. İmam Buhari rahmetullahi aleyh bu rivayeti İmam camiye gelenlere cuma namazı kıldırır mı? Cuma günü yağmurlu havada hutbe okur mu? Başlığı altında nakletmiştir. İlk rivayet bu sorulara müsbet cevap teşkil etmektedir. İbn Abbas radıyallahu anhuma camiye gelmiş olanlarla yetinerek cumayı kılmak, gelmeyenleri de zahmetten kurtarmak istemiştir. Yani müezzine namaz evlerinizde kılın diyerek gelenlerle kılıyor, gelmeyenler de evinde kılsın. Cemaate gelmeyenler evlerinde öğle namazını kılmakla yetinirler. Buhari'nin bir önceki başlığı da yağmur ve benzeri durumlarda namazı evde kılmaya ruhsat verilmesi şeklindedir. Bu rivayetlerden yağmur, soğuk, karanlık, sel, ama olmak ve yardımcısı bulunmamak gibi mazeretler sebebiyle kişinin namazlarını evinde kılmasına ruhsat verildiği anlaşılmaktadır. Yani asıl olan namazı camide kılmak, cemaatle kılmak ama yağmur, soğuk, karanlık, sel, ama olmak, yardımcı bulamamak gibi mazeretlerle kişi namazı evinde kılabilir. İkinci rivayetten cemaate gidemeyecek kadar şişman olanların da özürlüler sınıfına girdiği anlaşılıyor. Camiye gitmemeyi meşru kılacak mazeretler muhtelif rivayetlerden toplanarak şu şekilde sıralanmıştır. Camiye gidemeyecek kadar hasta olmak. Akşam namazı kılınırken akşam yemeğe hazır olup önüne konmuş olmak. Bazı hallerde insana arız olan unutkanlık. Aşırı şişmanlık. Ezan esnasında tuvaletinin sıkışmış olması. Camiye giderken canı ve malı için korkmak. Şiddetli soğuk. Eziyet verecek derecede yağmur. İnsanın canı için tehlike arz eden şiddetli karanlık. Sarımsak, soğan, pırasa yemiş olmak. Bu tür mazeretlerle insan camiye gitmeyebilir. Duha namazı cumhura göre müstehaptır. Duha namazı güneş yükselip biraz kızdırmaya başladığında kılınan namaz. Güneş doğduktan 45 dakika sonra işrak namazı kılınıyor. Önce işrak namazı. Sonra biraz daha yükselip biraz kızdırmaya başlayınca kumları, taşları o zaman da duha namazı kılınıyor. Duha namazı 4 veya 8 kılınabiliyor. İşrak namazı 2 kılınıyor. Müstehap bir namaz olduğunu söylemiş ulema. Başka sahabiler de Allah Resulü'nün duha kıldığını nakletmişlerdir. Hazreti Enes gibi. Öyle görünüyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu namazı faziletinin büyüklüğü sebebiyle bazen kılarlardı. Ama farz olur korkusuyla çoğu zaman terk ederlerdi. Hazreti Ayşe validemiz de onu söylüyor. Efendimiz bazen bir şey çok yapmak isterdi ama farz olur ümmetime onlara meşakkat olur korkusuyla diyor bunu daha seyrek yapardı. Dolayısıyla duha namazı da bunlardan birisi Efendimiz seviyor, istiyor, kılmak istiyor. Ancak farz olur korkusuyla seyrek kılıyor. Tabi biz de buradan bir işaret alarak imkan nispetinde bu namazı kılarsak iyi olur. Namaza başlarken yemek konmuşsa, sofra konmuşsa ne yapılır? Enes bin Malik'ten rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Akşam yemeğiniz önünüze konduğu vakit akşam namazını kılmadan yemeye başlayınız. Acele edip de yemeğinizi bırakmayınız. Namaz vakti geniş olduğu zaman yemeği bırakıp namaza gitmek mekruh görülmüştür. Yemek yediği takdirde namaz vakti geçecek derecede dar olursa namazı terk etmek caiz olmaz. Namaz vakti geniş olduğu zaman yemeği bırakıp namaza gitmek mekruh görülmüş. Çünkü insan aklı yemekte kalır, namazın huşuğunu kaybeder. Yemek yediği takdirde namaz vakti geçecekse o zaman da namazı terk etmek caiz olmaz. Yemeği terk etmek lazım. Geciktirilince yemek bozulacaksa veya açlık ızdırap verecekse veya buna benzer bir durum söz konusu ise yemeğe başlamak evladır. Bunlardan hiçbiri yoksa o zaman önce namazı kılmak evladır. Yani rahatsızlık vermeyecek. Yani yemek yesem de olur, yemesem de olur. Geciktirildiğinde yemek bozulacaksa veya açlık ızdırap verecekse, huşuyu bozacaksa buna benzer bir durum söz konusu ise yemeğe başlamak evla. Bunlardan biri yoksa o zaman namaza gitmek evla, cemaate gitmek evla. Burada daha ziyade oruçlu olanların akşam namazını iftardan sonraya bırakmaları mevzu bahistir. Efendimizin hadisinde oruçlu, sofra konulmuş, ezan okunuyor. O zaman diyor yemeği, önce yemek. Çünkü acıkmış akşama kadar. Ondan bahsediliyor. Ebu Derda radıyallahu anh şöyle der. Kişinin kalbini başka düşüncelerden boşaltarak kendini tamamen namaza verebilmek için acil ihtiyaçlarını karşılayıp öğle namaza durması dinde derin anlayış sahibi olduğunun alametlerindendir. Şimdi namaz kılacak. Ya ben namaza durursam şimdi açlık beni rahatsız eder veya tuvaletim sıkışmıştır o rahatsız eder veya şu iş kafamı meşgul ediyor. O zaman onları bir bitireyim de namazı huşuyla kılayım, kendimi kalben ve bedenen namaza verebileyim demesi diyor onun fakih olduğunu, dinde derin anlayış sahibi olduğunu gösterir diyor. Bu rivayetlerden namazı huşuyla kılmanın ne kadar ehemmiyetli olduğu ve huşuğu bozacak sebepleri imkan nispetine gidermek gerektiği anlaşılıyor. Şimdi sıcak bir yere durdun namaza, güneşin altında. Orada namaz kılsan huzursuz olacaksın. Ve üzerinde kalın elbiseler var, namaza durdun, işte namazda sıkılacaksın, terleyeceksin, huzursuz olacaksın. Veya işte sıcakta tavafa girdin Kabe'de, rahatsız olacaksın. İbadetin huzurunu, neşesini alamayacaksın, huşuyu kaybedeceksin. Böyle durumlarda huşulu bir şekilde bunu yapacak şartları hazırlamanın daha güzel olduğu anlaşılıyor. O zaman tavafı daha rahat bir zamanda yapmak, namazı kılmadan önce işte üzerindeki elbiseyi çıkarmak veya bir gölgeye gitmek veya daha huzurlu bir yere gitmek, karnı açsa karnını doyurmak, işte tuvalet sıkıştıysa abdestini tazelemek gibi bu tür huşuyu sağlayacak şeyleri yapmak insan için insanın anlayışlı olduğunu, fakir olduğunu gösteren hususlardır. Kıymetli dinleyenler, bugünkü programımızı burada nihayete erdiriyoruz. İnşallah yeni bir programda görüşmek ümidiyle efendim. Allah'a emanet olunuz.